Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 38. ayrım. Aradığı her neyse hemen dolapların içini karıştırmaya koyuldu. Robert, piramidi tezgahın üstüne koyar mısın? Kendini Daniel Boulud'dan, yani dünyaca ünlü Fransız aşçı, emir alan, toy bir aşçı yamağı gibi hisseden Langdon, piramidi çantasından çıkarıp üstüne altın kapak taşını yerleştirerek Catherine'in isteğini yerine getirdi. İşini bitirdiğinde Catherine büyük bir tencereye sıcak su dolduruyordu. Şunu lütfen ocağın üstüne koyar mısın? Catherine ocağı yakarken Langdon etrafa su sıçratan tencereyi ocağın üstüne koydu. Ümit dolu bir sesle istakoz mu pişireceğiz diye sordu. Çok komik. Hayır, simya yapıyoruz. Ve aklında bulunsun, bu bir makarna tenceresi, istakoz tenceresi değil. Tencerenin içinden çıkardığı delikli süzgeci işaret etti ve sonra tezgahta duran piramidin yanına koydu. Çok aptalım. Peki makarna pişirmek piramidi deşifre etmemize yarayacak mı? Onun yaptığı yorumu duymazdan gelen Catherine ciddi bir sesle konuştu. Masonların 33. dereceyi en üst derece olarak seçmelerinin hem tarihi hem de sembolik bir sebebi olduğunu eminim biliyorsundur. Langdon, elbette dedi. İsa'dan 600 yıl önce Pisagor döneminde 33 sayısı numeroloji geleneğinde tüm sayıların üstü sayılırdı. İlahi gerçeği simgeleyen en kutsal figürdü. Bu gelenek masonların ve başkalarının arasında devam etmişti. Hiçbir tarihi kanıt bulunmasa da Hristiyanların İsa'nın 33 yaşında çarmıha gerildiğini düşünmeleri boşuna değildi. Benzer şekilde Yusuf'un bakire Meryem'le 33 yaşındayken evlenmesi, İsa'nın 33 mucize gerçekleştirmesi, yaratılışta Tanrı'nın isminin 33 defa geçmesi veya İslamiyet'te cennet sakinlerinin 33 yaşında olmaları da tesadüf değildi. Catherine, 33 pek çok gizem geleneğinde kutsal bir sayıdır dedi. Doğru, Langdon hala bunun makarna tenceresiyle ne ilgisi olduğunu anlayamıyordu. Bu yüzden Newton gibi eski bir kimyacı, gül haçlı ve gizemcinin 33 sayısının özel olduğunu düşünmesi senin için şaşırtıcı olmaz. Langdon, öyle olduğuna eminim dedi. Newton, numeroloji, kehanet ve astroloji ile yakından ilgiliydi ama ne? Her şey 33. derecede açığa çıkacak. Langdon, Peter'ın yüzüğünü cebinden çıkarıp yazıyı okudu. Sonra su dolu tencereye baktı. Üzgünüm, bir şey anlamıyorum. Robert, bu akşam başlangıçta hepimiz 33'ün masonik bir derece olduğunu düşündük ama yüzüğü 33 derece çevirdiğimizde küp şekil değiştirerek bir haça dönüştü. O anda derece kelimesinin farklı bir anlamda kullanıldığını anladık. Evet, açı derecesi. Kesinlikle ama derecenin üçüncü bir anlamı daha var. Langdon ocaktaki tencereye bir göz attı. Isı. Catherine, kesinlikle dedi. Bütün akşam gözümüzün önündeydi. Her şey 33. derecede açığa çıkacak. Bu piramidin ısısını 33 dereceye getirebilirsek bize bir şey açıklayacak. Langdon, Catherine Solomon'ın son derece zeki biri olduğunu biliyordu ama çok belirgin bir noktaya atlıyor gibiydi. Yanılmıyorsam 33 Fahrenheit ölçeğinde dondurucu soğuk anlamına gelir. Piramidi buzdolabına koymamız gerekmez miydi? Catherine gülümsedi. Eğer kağıtlarını Jehovah Sanctus Unus diye imzalayan büyük simyacı ve gül haç gizemcisinin tarifine uyacaksak, hayır. Isaucus Newtonus yemek tarifi mi yazıyordu? Robert, ısı en temel simya öğesidir ve her zaman Fahrenheit ya da santigrat olarak ölçülmez. Çok daha eski ısı birimleri vardır. Bunlardan biri de Isaac. Catherine'in haklı olduğunu fark eden Langdon, Newton sıcaklık birimi dedi. Evet, Isaac Newton, sıcaklığı ölçmek için tamamıyla doğal fenomenler üzerine kurulu bir sistem icat etmişti. Newton'un başlangıç noktası buzun erime ısısıydı ve buna 0. derece demişti. Duraksadı. Sanırım suyun kaynama ısısına hangi dereceye uygun gördüğünü tahmin edebilirsin. Tüm simya işlemlerinin kuralına. 33. Evet, 33. 33. derece. Newton sıcaklık biriminde suyun kaynama noktası 33 derecedir. Bir keresinde ağabeyime Newton'un neden bu sayıyı seçtiğini sorduğumu hatırlıyorum. Bana çok sıradan gelmişti. Suyun kaynaması en temel simya işlemidir ama o 33'ü seçmişti. Neden 100 değil? Neden daha şık bir sayı değil? Peter bana, Newton gibi bir gizemci için 33'ten daha şık bir sayı olmadığını söylemişti. Her şey 33. derecede açığa çıkacak. Langdon önce su dolu tencereye, sonra da piramide baktı. Catherine, piramit saf granit ve saf altından yapılmış. Sence su kaynatmak onu dönüştürmek için yeterli ısıyı sağlayacak mı? Catherine'in yüzündeki gülümseme, Langdon'ın bilmediği bir şey bildiğini ima ediyordu. Kendinden emin bir şekilde tezgaha yürüdü. Altın kapaklı granit piramidi kaldırdı ve süzgecin içine koydu. Ardından dikkatle kaynayan suyun içine daldırdı. Bir bakalım ne olacak? Ulusal Katedral'in üstündeki CIA pilotu helikopteri otomatik dengelemeye bağladı ve binanın çevresini teftişe çıktı. Hiç hareket yok. Termal görüntüleme sistemi katedralin taş duvarlarının içini göremiyordu. Bu yüzden ekibin içeride ne yaptığını bilemiyordu ama birisi dışarıya kaçacak olursa termal görüntüleme onu yakalayacaktı. 60 saniye sonra termal sensörden ses geldi. Ev güvenliği sistemleriyle aynı prensiple çalışan dedektör, güçlü bir ısı farkı tespit etmişti. Genellikle bu, soğuk bir yerde hareket eden insan varlığını işaret ederdi ama ekranda görülen daha çok bir ısı bulutuna, çimenlerin üstünde yüzen bir sıcak hava kümesine benziyordu. Pilot kaynağı bulmuştu. Katedral Koleji'nin yan tarafında çalışan bir aspiratörden geliyordu. Herhalde önemli bir şey değildir diye düşündü. Bu türden değişimleri hep görürdü. Birisi yemek pişiriyor ya da çamaşır yıkıyor. Ama tam döneceği sırada tuhaf bir şey fark etti. Garajda hiç araba yoktu ve binada hiç ışık yanmıyordu. UH-60'ın görüntüleme sistemini uzunca bir süre inceledi. Ardından takım liderine telsizle haber verdi. Simpkins, önemli bir şey olmayabilir ama... Akkor ısı göstergesi. Langdon bunun zekice olduğunu kabul etmek zorundaydı. Catherine, bu çok basit bir bilim dedi. Farklı maddeler farklı ısılarda akkor hale gelir. Buna termal gösterge deriz. Bilimde bu göstergeler hep kullanılır. Langdon bakışlarını suyun içindeki piramitle kapak taşına çevirdi. Fokurduyan suyun üstünde ince bir buhar bulutu belirmeye başlamıştı ama o pek de ümitli değildi. Saatine bakınca kalbi hızlandı. 23.45. Isınınca burada bir şeyin parlayacağına mı inanıyorsun? Parlamayacak Robert. Akkor hale gelecek. Arada büyük fark var. Akkor durumuna sıcaklık sebep olur ve belirli bir ısıda meydana gelir. Mesela çelik üreticileri ısıl işlem sırasında çubuklarla belirli bir sıcaklıkta akkor hale gelen şeffaf bir tabaka püskürtürler. Böylece çubukların ne zaman oluştuğunu anlarlar. Ruh halini gösteren yüzükleri düşün. Parmağına takarsın ve vücut ısına göre renk değiştirir. Catherine, bu piramit 1800'lerde yapılmıştı. Bir ustanın taş kutuya gizli menteşeler yerleştirmesini anlayabilirim. Ama bir tür şeffaf termal tabaka uygulamak... Suyun içindeki piramide umutla bakan Catherine, son derece uygun dedi. Eski simyacılar termal gösterge olarak organik fosforu hep kullandılar. Çinliler renkli havai fişekler yaparlardı, hatta Mısırlılar. Kaynayan suya dikkatle bakan Catherine, cümlesini bitirmeden durdu. Ne? Onun bakışlarını takip eden Langdon da fokurduyan suya baktı ama bir şey göremedi. Catherine eğilerek suya daha da yakından baktı. Birden arkasını dönüp mutfağın karşı tarafındaki kapıya doğru koştu. Langdon, "Nereye gidiyorsun?" diye bağırdı. Mutfağın ışık düğmesinin yanında durup kapattı. Işıklar ve aspiratör kapanmış, içerisi koyu bir karanlık ve sessizliğe gömülmüştü. Langdon yeniden piramide dönüp buharın arasından suyun içindeki kapak taşına baktı. Catherine yanına geldiğinde Langdon'un ağzı hayretten açık kalmıştı. Metal kapak taşının küçük bir bölümü tam da Catherine'in tahmin ettiği gibi suyun altında parlamaya başlamıştı. Belirmeye başlayan yazılar su ısındıkça daha da parlaklaşıyordu. Catherine, "Metin!" diye fısıldadı. Sersemlemiş haldeki Langdon başını salladı. Kapak taşındaki yazıların hemen altında bazı kelimeler görünüyordu. Sadece 3 kelime var gibiydi. Langdon henüz kelimeleri okuyamamıştı ama bu gece aradıkları şeyin perdesini kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyordu. Galloway onlara piramit gerçek bir harita ve gerçek bir yeri işaret ediyor demişti. Harfler daha da parlaklaştığında Catherine ocağın altını kapattı. Suyun fokurdaması artık kesilmişti. Şimdi kapak taşı suyun dingin yüzeyinin altında görünüyordu. Parlayan 3 kelime net bir şekilde okunuyordu. 90. Bölüm. Katedral Koleji'nin loş ışığındaki Langdon'la Catherine, su tenceresinin başında durmuş, yüzeyin altında değişmiş halde duran kapak taşına bakıyorlardı. altın kapak taşının yan yüzeyinde akkor haline gelmiş bir mesaj parlıyordu. Gözlerine inanmakta güçlük çeken Langdon, parlayan metni okudu. Piramidin bir yer açıklayacağını söylendiğini biliyordu ama bu yerin böylesine net tarif edileceğini hiç tahmin etmemişti. 8 Franklin Meydanı. Şaşkınlık içinde meydana adres gösteriyor diye fısıldadı. Catherine de aynı şekilde şaşkındı. Orada ne var bilmiyorum. Ya sen? Langdon başını iki yana salladı. Franklin Meydanı'nın Washington'ın en eski bölgelerinden biri olduğunu biliyordu ama bu adresi bilmiyordu. Kapak taşının üst kısmına bakıp metni yukarıdan aşağıya okudu. Sır, düzenin içinde gizli. 8. Franklin Meydanı. Franklin Meydanı'nda bir tür düzen mi var? Derinliklere inen sarmal bir merdivenin saklı olduğu bir bina mı var? Bu adreste bir şeyin gömülü olup olmadığına dair Langdon'un hiçbir fikri yoktu. Şu noktada önemli olan, Catherine'le birlikte piramidi deşifre ettikleri ve Peter'ın serbest kalması için değiş tokuş yapacakları bilgiye artık sahip olduklarıydı. Ve kaybedecek bir dakika bile yok. Langdon'un kolundaki Mickey Mouse saatinin kolları 10 dakikadan az vakitleri kaldığını gösteriyordu. Mutfak duvarındaki telefonu gösteren Catherine, "Telefon et," dedi, "hemen." Bu anın birden gelmesi Langdon'u şaşırtmıştı. Bu yüzden tereddüt etti. "Bundan emin miyiz?" "Kesinlikle eminim. Peter'ın güvende olduğunu duymadan ona hiçbir şey söylemeyeceğim." "Elbette söyleme. Numarayı hatırlıyorsun, öyle değil mi?" Langdon başını salladı ve mutfak telefonuna doğru yürüdü. Ahizeyi kaldırarak adamın cep telefonunu çevirdi. Catherine yanına gelip konuşulanları duyabilmek için başını onunkine yaklaştırdı. Hat çalmaya başladığında Langdon, onu daha önce kandıran adamın korkutucu fısıltısını duymaya kendini hazırladı. Sonunda bağlantı kuruldu. Ama kimse cevap vermedi. Ses yoktu. Hattın diğer ucunda sadece nefes sesleri duyuluyordu. Langdon biraz bekledikten sonra konuştu. "İstediğin bilgi bende ama almak istiyorsan önce bizi Peter'ı vereceksin." Bir kadın sesi, "Kimsiniz?" diye cevap verdi. Langdon yerinde sıçradı. İçgüdüsel olarak "Robert Langdon," dedi. "Siz kimsiniz?" Bir an için yanlış numara çevirdiğini düşündü. "İsminiz Langdon mı?" Kadının sesi şaşkındı. "Burada sizi soran biri var." "Ne? Affedersiniz, kimsiniz?" "Preferred Güvenlik Şirketi'nden Memur Paige Montgomery." Sesi titriyor gibiydi. "Belki bu konuda bize yardımcı olabilirsiniz. Bir saat kadar önce ortağım, Colorama Heights'dan gelen bir 911 çağrısına cevap verdi. Muhtemel bir rehine vakasıydı. Onunla bağlantım kesildi. Bu yüzden yardım çağırıp kontrol etmek için malikaneye geldim. Ortağımı arka bahçede ölü bulduk. Ev sahibi yoktu. Bu yüzden kapıyı kırıp içeri girdik. Antredeki masada bir cep telefonu çalıyordu ve ben, Langdon, "İçeride misiniz?" diye sordu. Kadın, "Evet," ve 911'i aramakla "iyi ettiniz" diye kekeledi. "Gevezelik ettiğim için kusuruma bakmayın ama ortağım öldü ve burada isteği dışında alıkonulan bir adam bulduk. Durumu kötü. Şu an müdahale ediyoruz. İki kişiyi soruyordu. Birinin ismi Langdon, diğerininki de Catherine." Ahizeye, "O benim abim," diye bağıran Catherine, başını Langdon'unkine iyice yasladı. "911'i ben aradım. O iyi mi?" "Efendim, aslına bakarsanız," kadının sesi çatırdadı, "durumu kötü, sağ eli kesilmiş." Catherine, "lütfen," diye zorladı, "onunla konuşmak istiyorum." "Şu an kendisine müdahale ediliyor, bilinci gidip geliyor. Yakınlardaysanız buraya gelmelisiniz, sizi görmek istediği anlaşılıyor." Catherine, "yaklaşık 6 dakika mesafedeyiz," dedi. "O halde acele edin." Arka taraftan boğuk bir ses gelince yeniden hatta döndü. "Üzgünüm, galiba bana ihtiyaç duyuluyor. Geldiğinizde sizinle görüşürüz." Hat kapandı. 91. Bölüm. Katedral Koleji'nin içindeki Langdon'la Catherine, bodrumun merdivenlerini ikişer ikişer atlayarak yukarı çıktılar ve karanlık koridorda koşturarak çıkışa yöneldiler. Artık yukarıdan gelen helikopter sesini duymuyorlardı. Bu yüzden Langdon görünmeden dışarı çıkıp Peter'ın yanına Colorama Heights'a gidebileceklerinden ümitliydi. Onu buldular. Yaşıyor. 30 saniye önce kadın güvenlik memuruyla yapılan telefon konuşması sona ererken, Catherine buharları tüten piramitle kapak taşını sudan çıkarmıştı. Langdon'ın deri çantasına yerleştirirken piramitten hala sular damlıyordu. Langdon şimdi deri çantadan yayılan sıcaklığı hissedebiliyordu. Peter'ın bulunmuş olmasının verdiği heyecan, kapak taşının parıldayan mesajını gölgede bırakmıştı. 8 Franklin Meydanı. Ama Peter'ın yanına vardıktan sonra bunun için vakitleri olacaktı. Merdivenlerin başındaki köşeden dönerlerken, Catherine aniden durdu ve koridorun karşı tarafındaki oturma odasını gösterdi. Langdon, Jumba'nın penceresinden ince siyah bir helikopterin çimenlerin üstünde durduğunu gördü. Arkası onlara dönük duran bir pilot, telsiziyle konuşuyordu. Ayrıca yakınlarına park etmiş siyah camlı bir eskalat da vardı. Langdon'la Catherine, oturma odasında karanlığın içinden operasyon ekibinin diğer üyelerini görebilmek için pencereden dışarı baktılar. Neyse ki, Ulusal Katedral'in dışındaki geniş çimenlik alan bomboştu. Langdon, katedrale girmiş olmalılar dedi. Kalın bir ses arkalarından, değiller dedi. Langdon'la Catherine, konuşanı görebilmek için arkalarını döndüler. Kapı eşiğinde, siyahlar içinde iki kişi, lazer görüşlü silahlarını onlara doğrultmuştu. Langdon, parlak kırmızı bir noktanın göğsünde dans ettiğini görebiliyordu. Rahatsız edici tanıdık bir ses, "Sizi yeniden görmek ne güzel profesör," dedi. Ajanlar kenara çekilince, Başkan Sato'nun minik bedeni aralarından kolayca geçerek oturma odasından içeri girdi ve Langdon'un tam önünde durdu. "Bu gece fazlasıyla kötü kararlar verdiniz." Langdon etkili bir sesle, "Polis Peter Solomon'u buldu," dedi. "Durumu kötü ama yaşayacak, her şey bitti." Sato, Peter'ın bulunduğuna şaşırdıysa bile hiç belli etmedi. Langdon'a doğru yürüyüp birkaç santim uzağında dururken gözlerini bile kıpırdatmadı. "Profesör, sizi temin ederim, bitmek sözcüğünün içinde bulunduğumuz durumla en ufak bir bağlantısı yok ve eğer şimdi işin içine polis girdiyse durum daha da ciddileşti demektir. Bu akşam size daha önce de söylediğim gibi çok hassas bir durum söz konusu. O piramidi alıp asla kaçmamalıydınız." Catherine, "Efendim," diye geveledi. "Abimi görmem gerek. Piramit sizde kalabilir ama mutlaka izin vermelisiniz." Catherine'e dönen Sato, "Mutlaka izin mi vermeliyim?" diye sordu. "Sanırım siz Bayan Solomon'sunuz." Gözlerinden alevler püskürterek Catherine'e baktıktan sonra Langdon'a döndü. "Deri çantayı masanın üzerine koyun." Langdon, göğsündeki lazer ışıklarına baktı. Deri çantayı sehpanın üzerine bıraktı. Ajanlardan biri temkinli bir şekilde yaklaşıp çantanın fermuarını açtı ve iki yanından aşağı kıvırdı. İçeride kalmış bir miktar buhar yukarı doğru dalgalandı. Işığını çantadan içeri tutup uzunca bir süre baktıktan sonra Sato'ya doğru başını salladı. Sato yanına gidip çantanın içine baktı. Islak piramit ve kapak taşı fenerin ışığında parlıyordu. Sato çömelip daha önce sadece filmini gördüğü altın kapak taşına daha da yakından baktı. Sato, "Yazı size bir şey ifade ediyor mu?" diye sordu. "Sır, düzenin içinde gizli." "Emin değiliz efendim. Piramitten neden buharlar çıkıyor?" Catherine hiç tereddüt etmeden, "Suda kaynattık," dedi. "Şifreyi çözme işleminin bir kısmı da buydu. Size her şeyi anlatacağız ama lütfen izin verin, gidip ağabeyimi görelim. Çok fazla..." Sato, "Piramidi kaynattınız mı?" diye sordu. Catherine, "Feneri kapatın," dedi. "Kapak taşına bakın. Hala görebilirsiniz." Ajan, fenerin ışığını söndürünce Sato kapak taşının önünde diz çöktü. Ayakta duran Langdon, kapak taşındaki yazının hala biraz parladığını görebiliyordu. Sesinden şaşırdığı anlaşılan Sato, "8 Franklin Meydanı," dedi. "Evet efendim, yazı akkor hale gelen bir vernik veya başka bir şeyle yazılmış. 33. derece aslında." Sato, "Peki ya adres?" diye sordu. "Adamın istediği bu mu?" Langdon, "Evet," dedi. "Piramidin ona büyük hazinenin yerini söyleyecek bir harita olduğuna inanıyor. Onun antik gizemlerin kilidini açacak bir anahtar olduğunu sanıyor." Sato inanmakta güçlük çeken bir ifadeyle yeniden kapak taşına baktı. Biraz ürkek bir sesle, "Söylesenize, bu adamla temas kurdunuz mu? Ona adresi verdiniz mi?" "Denedik." Langdon ona adamın cep telefonunu aradıklarında olanları anlattı. O konuşurken Sato dilini sarı dişlerinin üzerinde gezdiriyordu. Öfkeden patlamak üzereymiş gibi görünmesine karşın, ajanlarından birine dönüp fısıltıyla konuştu. "İçeri gönderin. Arabada." Başını sallayan ajan, telsiziyle konuştu. Langdon, "Kimi içeri gönderecekler?" diye sordu. "Yarattığınız lanet karmaşayı düzeltebilecek tek kişiyi." Langdon, "Ne karmaşası?" diye öfkeyle sordu. "Peter güvende olduğuna göre artık sorun." Sato, "Tanrı aşkına," diye patladı. "Bu işin Peter'la ilgisi yok. Size kongre binasındayken anlatmaya çalıştım profesör. Ama benimle birlikte çalışmak yerine bana karşı çalışmayı tercih ettiniz ve berbat bir karmaşaya sebep oldunuz. Cep telefonunuzu kırdığınızda, ki biz onu takip ediyorduk, bu adamla iletişiminizi de kestiniz ve ortaya çıkardığınız şu adres, her ne cehennemse, bu deliği yakalamak için tek şansımızdı. Bu oyunu oynamanız bizim için çok önemliydi. Siz ona adresi verecektiniz ve biz de onu yakalayacaktık. 38. ayrımın sonu. Sayfa 360. Devamı 39. ayrımda.